Ayrım 30.
Tuhaf mı tuhaf bir düş gördüm kardeşlerim. Dinleyin bakın. Kardeşler Portiuncula'da toplanmışlardı. Elias da dünyayı aralarında paylaştırıyordu. Üstü başı yırtık pırtık, yalın ayaklı bir keşiş çıka geldi. Onları görerek durdu ve iki yana başını salladı. Kardeşlerden biri öfkelendi. ''Ne yapıyorsun orada? Durmuş bize bakıyor. Başını niye sallıyorsun öyle?'' diye seslendi. ''Nedir bu haşin? Yalın ayak yırtık pırtık hırkanla, berber yüzü görmemiş saçlarınla, çamur içindeki pis vücudunla. Bilmiyor musun ki bizim yeni başbuğumuz yoksulluğu düzenden çıkardı? Git manastırına, yıkan, pabuçlarını giy, temiz hırkanı kuşan da bizleri utandırma. Olmaz.'' ''Olmaz mı?'' diye bağırdı Elias ayağı sıçrayarak. ''Kırbaç yersen görürsün şimdi, 40 kırbaç buna. Ne duruyorsun? Adın ne senin?'' ''İlkin 40 kırbacı vur hele, ondan sonra.'' Üstü başı yırtık pırtık olan keşiş, kırbaçlandıktan ve kanı akmaya başladıktan sonra Elias tekrarladı. ''Söyle bakalım şimdi adını.'' ''Francesco.'' dedi öteki. ''Asisili Francesco.'' Bize baktı. Yüzündeki gülümseme uçtu. ''Uykumda bile beni kırbaçlıyorlar, kovuyorlar beni.'' diye mırıldandı. Sonra da ekledi. ''Tanrı'ya şükürler olsun.'' Gözlerini kapadı. Çoktan uzaklaştığının bizden çok daha uzaklara gittiğinin farkına vardık. Peder Silvestro bana doğru bakıyordu. Sanki ona Francesco ile konuşabilmesi için cesaret vermemi bekliyordu. ''Francesco kardeş.'' dedim. ''Her neredeysen gel geri. Gel de dinle. Peder Silvestro'nun sana üzücü bir haberi var. Buyur da konuşsun.'' Francesco kulaklarını dikti. Beni işitebilmek için çaba gösteriyordu. ''Ne dedin Leo kardeş? Haber mi? Ne haberi?'' ''Peder Silvestro'ya sor. O verecek sana haberi.'' ''Silvestro kardeşim.'' dedi rahibin elini tutarak. ''Vereceğin haber ne olursa olsun, yüreğim dayanır. Söyle bakalım haberini. Kimden?'' ''Babandan, Francesco kardeş. Signor Bernardo neden?'' Francesco kollarını kavuşturdu, başını önüne eğdi, ağzını açmadı. ''Ruhunu Tanrı'ya teslim etmeden seni görebilsin, seninle konuşabilsin diye seni çağırmam için gönderdi beni.'' Francesco kıpırdamadan duruyordu. ''Annen bir türlü teselli bulamıyor. Yastığına kapanmış, ağlayıp duruyor. Seni bekliyor, sadece seni Francesco kardeş. Seni görsün, içi rahatlasın diye bekliyor. Gel.'' Francesco ne bir şey söylüyor, ne yerinden oynuyordu. ''İşitmedin mi, ne cevap vereyim?'' Francesco birden kalktı, kollarını Assisi'ye doğru uzattı ve havaya haç çizdi. ''Elveda baba.'' diye mırıldandı. ''Bağışla beni.'' Silvestro'ya döndü. ''Ölmeden varırsan yanına, dağdan ayrılamadığımı söyle kendisine. Nasıl bir arslan tavşanı tutar da yere çalar, oynarsa, Tanrı da beni öyle yakalamış durumda. Kaçamıyorum. Tanrı'nın pençeleri altında kıvranıyorum da kaçamıyorum. Babama söyle yine görüşeceğimizi.'' ''Annene ne diyeyim? Ona da aynı şeyi söyle. Görüşeceğimizi söyle. Acımıyor musun onlara?'' diye sordu Peder Silvestro duraksayarak. ''Anan baban onlar. Tanrı'dan izin istesen. İyiliği sonsuzdur. Ricanı geri çevirmez.'' ''İstemedim değil.'' ''Ne?'' dedi. ''Anan baban benim senin. Bu oldu cevabı.'' Peder Silvestro eğildi ve Francesco kardeşin elini öptü. ''Allah'a ısmarladık Francesco kardeş.'' Tanrı nasıl diyorsa öyle yap. Yine görüşürüz kardeşim diye cevap verdi Francesco ve gözünü kapadı. Yalnız kalmak istiyordu. İkimiz de ayrılıp kulübeme gittik. Peder Silvestro bir ara durup bakındı. Yerde bütün gördüğü taşlar, koca koca kaya parçaları, kuru çalı çırpıydı. Gökte ise iki atmaca çember çizip duruyordu. Tanrı orada başka kılığa bürünüyor diye mırıldandı. Bu tepede Yahve barınıyor. İsa aşağılarda yaşıyor, tarlalarda geziniyor. Nasıl dayanabiliyorsun bu hayata Leo kardeş? Dayanamıyorum ama Francesco ikimiz için de dayanıyor diye cevap verdim. Derken kulübeme girip ekmek getirdim. Yolda yersin, acıkırsın. Kucaklaştık. Francesco'ya dikkat et diye payladı beni. Tanrı onu paramparça edip yiyecek. Görmüyor musun? Yara içinde iki gözünden başka canlı yanı yok. O kadar. Onlar da öldü mü Leo kardeş? Işık kalmayacak dünyada. Ay bir kez daha doğdu, bir kez battı. Derken yeniden doğdu, yeniden battı. İlkin bahar, sonra yaz gelip geçti. Bulunduğumuz yükseklikten yeryüzünün üstündeki değişikliği seyrediyorduk. Ovadaki yeşil buğday sarardı, biçildi. Kara kütükler halindeki asmalar yapraklandı, tomurcuklandı, üzüm salkımları yere değdi ve bağ bozumu yapıldı. Bütün bu süre içinde dağımızda bir değişiklik olmadı. Çiçeksiz ve ıssız. Eylül geldi. Derken güz. Francesco'nun sevdiği bayram günü yaklaşıyordu. Bir lokma ekmek, bir yudum sudan başka şey koymuyordu ağzına. Gerçek çarmıh uğruna perhize girmişti. Bu tapınma yoluna yıllarca önce girmişti. Kendi eliyle yazmıştı düzenini. Sana taparız Rabbim, seni ulularız. Çünkü kutsal çarmıhınla dünyayı günahlardan arıtmaya tenezzül buyurdun. Şimdi de çarmıhı ululama bayramı olan 14 Eylül yaklaştıkça Francesco bir istavroz önündeki eriyip giden mum gibi soluyordu. Hiç uyuyamaz olmuştu artık. Şimşeklerle melek kanatları arasında üç kez kutsal simgenin görünmesini bekler gibi gözlerini gece gündüz gökten ayırmıyordu. Bir keresinde elimden tuttu ve göğü gösterdi. Sen de bak Leo kardeş, belki sen görürsün. Kutsal kitabın dediğine göre haç, Rab yargılamak için geldiğinde göklerde parlayacaktır. Öyle geliyor ki bana Leo kardeş, sanki Rab şimdi yargılamaya geliyor. Ellerine ve ayaklarına göz attı. İsa'nın vücudu bir çarmıh Leo kardeş, kollarını aç görürsün. Tanrı çarmıha bu haç üstünde gerilmişti. Kollarını göğe doğru kaldırdı. İsa sevgilim diye mırıldandı. Senden bir tek lütuf rica ediyorum. Sonra ölebilirim. Bedenimde ve ruhumda senin çektiklerini duyayım. Hem de mümkün olduğu kadar günahkar bir fani gibi duyayım. Çektiklerin Rabbim diye cinnet içinde tekrarlayıp duruyordu. Ellerini ve ayaklarını hırkasıyla sardı. Acıyor diye fısıldadı. Git Leo kardeş, acımla baş başa bırak beni. Duam seninledir. Alabildiğine tedirgin bir durumda yola çıktım. Ya Rabbim, alevi onu küle çevirmeden nasıl söndürecekti? Haç bayramı yaklaştıkça sevinç, kaygı ve acının onu nasıl günden güne eritip bitirdiğini görüyordum. Duyduğu acıları saklamaya çalışıyordu ama elleriyle ayaklarındaki acıların dayanılamayacak cinsten olduğunu duyuyordum. Zayıf, bitkin vücuduyla İsa'nın çarmıhta çektiklerini yeniden yaşamaya, insanüstü acısına katlanmaya çalışıyordu. İnsan bedeni bu acıya dayanabilir miydi? Kaygım beni her gün kulübenin karşısına götürüp onu gizlice seyretmeye dürtüyordu. Görülmeden görüyordum yaptıklarını. Artık mağarasına gitmiyordu. Evinin dışındaki kayanın üstüne çıkıyor. Bütün gün orada kollarını açıyor ve taş gibi kıpırdamadan dilsiz duasını ediyordu. Akşama doğru yüzünün çizgilerini ihtişam kaplıyordu. Başındaki saç ise alev alev yanıyordu. Haç ululama bayramının arifesinde uyuyamaz oldum. Gece yarısından önce dua etmek için diz çöktüm. Ama Francesco'yu aklımdan çıkaramıyordum. Ortalık yanık kokuyordu. Sanki korkunç bir yıldırım düşmüştü Francesco'nun başına. Kalkıp dışarı çıktım. Başımın üstündeki gök ateş almıştı. Yıldızları kıvılcımlar gibi saçıyor ve yeryüzüne doğru dalıyorlardı. Samanyolu pırıl pırıldı. Gece saydamdı. Kayalar ışıl ışıldı. Gece kuşları vahşi çığlıklar atarak ağaçtan ağaca uçuşuyorlardı. Ilık tatlı bir meltem, tomurcukları açan bir bahar meltemi esiyordu. Bu tatlılığın ve sükunun nereden geldiğini kavrayamadan durmuş bakınıyordum. Gök kılıçlarla dolmuştu. Aşağıdaki toprak ise uysal bir ev kadını gibi boyun eğmişti, merhametliydi. Francesco'nun kulübesine yaklaştıkça yüreğim daha bir çarpıyordu. Göklerin kudurduğu, yerin boyun eğdiği, şimdiki gibi tatlı bir bahar melteminin estiği bu gibi gecelerde mucizeler yer alırdı. Kayanın arkasına saklanıp baktım. Francesco kulübesinin önünde diz çökmüş, kendisine duaya vermişti. Yüzünü ve ellerini titrek bir nur halkası yalıyordu. Çakan şimşeklerin parıltısında ellerinin ve ayaklarının yandığını görüyordum. Kayanın arkasına sinmiş durumda uzun bir süre seyrettim onu. Meltem durmuştu, yaprak kımıldamıyordu. Doğuda gök mavisi bir beyazlık içinde parıldıyordu. Büyük yıldızlar hala parlıyor ve gökte oynuyordu. Uzak bir ağaçta ilk kuş türküsüne başladı. Gece yıldızlarını ve karanlığı toplamış, gitmeye hazırlanırken göğü birden kıpkızıl müthiş bir şimşek yardı. Gözlerimi kaldırdım. Altı ateş kanadı olan bir melek iniyordu gökten. Ateşin ortasında da tüylere sarılı çarmıhtaki İsa vardı. Kanatlarının ikisi başını, İkisi vücudunu, ikisi de her bir tarafında kollarını sarmıştı. Alvernia'yı çeviren alev çemberi aşağıdaki ovayı aydınlatıyordu. Çarmıha gerilenin kanatlı şekli, hışırtı çıkartarak inip bir şimşek çakmasından geçen an kadar Francesco'ya dokundu. Francesco çivi çakıyormuş gibi yürekler parçalayıcı bir çığlık attı ve kollarını açarak havada çarmıha gerilmiş gibi kaldı. Derken altı meleğin kuş gibi ona melodik, çabuk çabuk bir takım sözler söylediğini işittim. Bu sözlerin ne olduğunu çıkaramadım ama Francesco'nun daha, daha istiyorum dediğini, tanrısal sesinse dahasını isteme, burada çarmıha gerildikten sonra İsa'nın yüksekliği son buluyor dediğini duydum. Francesco ümitsizlik içinde dahasını, dahasını istiyorum, dirilişi diye bağırıyordu. İsa'nın sesi ise melek kanatları arasından cevap veriyordu. Sevgili Francesco, gözlerini aç da bak, çarmıha gerilişle diriliş aynı şeydir. Ya cennet diye bağırdı Francesco. Çarmıh, diriliş, cennet hep aynı şeyler dedi ses. Bu son sözleri söylerken sanki başka ses bu görüntüyü Tanrı'nın bağrına yeniden çekmek istermiş gibi buyuran göklerde bir gök gürültüsü duyuldu. Birdenbire altı kanatlı yangın kırmızı yeşil bir şimşek hışırtı çıkararak göğe aldı. Francesco şimdi yüzü koyun yere yatmış, kasılmalar içinde kıvranıyordu. Kayamın arkasından fırladım ve ona doğru koştum. Elleri ve ayakları kan içindeydi. Kaldırdım, hırkasını açtım. Böğründe derin açılmış bir yaradan kan aktığını gördüm. Bir mızrak yarasıydı sanki. Francesco kardeş, sevgili Francesco kardeş diye mırıldandım. Ayıltmak için üstüne su serperek. Artık ona kardeş diye hitap edemiyordum. Cesaretim yoktu. Artık kardeşlerin, bütün insanlığın üstündeydi. Öylesine kendinden geçmişti ki beni işitmiyordu. Sadece yüzü dehşet içinde büzülüyor, kıvranmaya devam ediyordu. Yaralarını yıkadım ama yaralar yeniden açılıyor, kan yeniden akmaya başlıyordu. Ağlıyordum. Kan akıp gidecek, kupkuru bir ceset kalacak diye düşünüyordum. Kanı tükenecek, ölüp gidecek. Tanrı fena çullandı üstüne. Tanrısal esirgeyicilik aşırıydı. Ölecek. Birden gözlerini açtı ve beni tanıdı. Bir şey gördün mü Leo kardeş diye sordu soluk soluğa. Gördüm peder. Bir şey duydun mu? Duydum. Kimseye bir şey söyleme Emilio kardeş. Yemin et. Yemin ediyorum. Nasıl hissettin kendini peder Francesco? Korktum. Ya sevinç o alt üst etmedi mi seni? Hayır. Sadece korktum. Omuzuma dokundu. Hazırlan gidiyoruz Leo kardeş. Yolculuğumuz sona erdi. Portiuncula'ya döneceğiz. Doğduğum yerde öleceğim. Ölümden söz etme peder Francesco. Ya neden edeyim Leo kardeş? Hayattan mı? Sakin ol, ağlama. Bir an için ayrılacağız kardeşim. Ama sonradan sonsuzlukta yeniden buluşacağız. Tanrı ölüm kardeşten razı olsun. Yatırdım onu. Hırkamdan kopardığım kumaş parçalarıyla yaralarını sardım. Elleri ve ayakları önünde secdeye vardıktan sonra ağlayarak ayrıldım. Tan ağarmak üzereydi. Kulübenin önünde oturdum, ağlayıp duruyordum. Yolculuk bitti diye mırıldanıyordum kendi kendime. Yolculuk bitti. Francesco yukarı çıkamaz. Artık bedenine ihtiyacı yok. Vardı varacağı yere, iniyor. Vardı. Ya ben ne yapacağım şimdi? Nereye gideceğim? Mahvoldum. Kurt kardeş günlük rızkımızla çıka geldi. Beni ağlar görünce şaşırdı. Ne oldu diye sordu. Francesco doğduğu yere dönmek istiyor. Korkarım kardeşim orada ölecek. Kurt kaptanın yüzü gölgelendi. Kötü bir belirti bu. Kötü bir belirti. Bildiğim bir koyun cinsi vardır. Ölümün yaklaştığını sezince iplerini koparır, ağılın duvarından atlayıp doğru yere koşar. Zavallı Francesco kardeş. Üzülme kardeşim, Francesco'nun ölümden korktuğu yok ki. Ölümün son değil bir başlangıç olduğunu söylüyor. İnsanoğlunun gerçek hayatı ise ancak öldükten sonra başlıyormuş. Onun için başlangıç olabilir ama benim için sondur. Barınağımıza tek tük ekmek kırıntısı getirmeye alışmıştım. Beni mutlu kılıyordu. İyi bir iş yapıyormuşum gibi geliyordu bana. Ama şimdi gözlerini sildi. Pekala dedi yutkunarak. Gidip bir eşek bulayım da binsin. Semer hırpalanmasın diye de bir battaniye uydurayım. Birazdan gelirim. Fır dönüp dağdan aşağı inmeye başladı. Uzun süre ayağının altından taşların gürültüsünü işittim. Bir saat sonra Francesco'nun kulübesi önünde eşek duruyordu. Kalın kırmızı bir semer vardı eşeğin üstünde. Francesco büyük acı çekiyordu. İhtimamla kaldırıp üstüne oturttuk. Sargılarından sızan kanı akıp duruyordu. Kuzu kardeş dedi elini haydutun başına koyarak. Dilerim Tanrı bir gün seni de, eşeğini de ve beni zedelemesin diye koyduğun şu kırmızı battaniyeyi de cennete koysun. Ağır ağır inmeye başladık. Yarı yola varınca Francesco, kurt kaptanın durması için işaret etti. Derken dönüp kollarını kaldırdı ve Monte Alvernia'ya elveda dedi. Sevgili dağ, Tanrı'nın gezindiği dağ, bana yaptığın iyilik için, açtığın yaralar için, uykusuz geçen geceler için, dehşetler ve kan için teşekkür sana. Derler ki İsa çarmıha gerildiğinde bütün dağlar arasında yalnız sen, sarsılmış ve yüreğini parçalamışsın. Kardeşlerin keklikler tüylerini yolmuşlar, ölüm ezgisiyle bilemişler, gözleri Kudüs'e doğru çevrilmiş. Benim yüreğimde başka bir keklik, o da inildemeye, sızlamaya başladı. Kayaların üzerinde çarmıha gerilen İsa bana gizli bir haber getirdi ve yola çıktım. Gidiyorum sevgili Alvernia. Elveda. Elveda sevgilim. Bir daha görüşmeyeceğiz birbirimizle. Elveda. Sessizce inmeye devam ettik. Kurt kaptanın bile gözleri yaşla dolmuştu. İkide bir tökezliyordu. Bu arada civar köylerde şafakta görünen parıltıyla ürkmüş köylüler yataklarından sıçramışlardı. Çanlar çalmaya başlamıştı. Herkes Alvernia'nın tutuşmuş olduğunu görmüştü. Bağırışıyorlardı. Francesco aziz oldu. Francesco aziz oldu. Kadın erkek, çoluk çocuk onu bulmaya çıkmışlardı. Birlikte hastalarını, sakatlarını da almışlar, dokunup iyi etsin diye götürüyorlardı. Yaklaşmakta olan bizleri görür görmez, hepsi birden Francesco'nun eline, ayağına ve dizine dokunmak için ileri atıldı. Ama o elini ayağını sımsıkı sarmıştı hırkasına. Yaralarını göstermek istemiyordu. Dokun bize kutsal peder diye uluyordu hastalar. Bize bak, elini uzat ve iyi et. Francesco bir ara kendini unutup kalabalığı kutsamak üzere elini uzattı. Halk yarayı görünce çılgınlar gibi böğürdü. Kadınlar akan kan damlalarını toplamak için entarilerinin önünü kaldırdılar. Erkekler de bu kanla yüzlerini meshettiler. Köylülerin yüzleri de ruhları da vahşileşti. Herkes bir lokma et kapmak için kutsal kuzuyu paramparça etmek istiyordu. Onu kendi içlerine almak istiyorlardı. Böylece Aziz'le bir olacaklar ve kutsanacaklardı. Kudurganlık sarmıştı hepsini. Gözleri dönmüştü. Dudakları köpük köpüktü. Tehlikeyi sezerek ileri atıldım. Tanrı adına Hristiyan kardeşler diye bağırdım. Yolumuza devam edelim. Aziz doğduğu yere bir an önce dönmek ister. Hayır duasını almak istiyorsanız bir an önce yol açın. Hayır gitmeyecek, bırakmayacağız diye öfkeyle bağırıyorlardı dört bir yandan. Kemiklerini burada bırakacak. Böylece köyümüz kutsanmış olacak. Ona bir de kilise yaparız. Dünyanın dört bir yanından ziyarete gelirler. Tutun, bırakmayın. Bizimdir o, bizim. Bizim. Kurt kaptana döndüm. Kardeşim korkuyorum. Onu bizden almak istiyorlar. Yardım et. Francesco kardeş elini yeniden hırkasının içine gizlemişti. Başı önüne eğik, alnında ter akarak bekliyordu. Gözleri yeniden iki akan yara haline gelmişti. Acıyın ona diye bağırdım. Görmüyor musunuz? Yaraları kanıyor. Ama kan kalabalığı daha bir coşturmaya yaradı. Bizim o, bizim, bizim. Köyümüze hiç aziz gelmemişti. İşte onu bize Tanrı gönderdi. Bırakır mıyız hiç? İp getirin, bağlayın. Kurt kaptanın sabrı tükendi. İhtiyarlardan birinden değnek alıp eşeğin yularını tuttu. İlerlemeye başladı. Savulun, savulun diye böğürüyordu. Savulun yoksa kafanızı parçalarım. Unutmayın, kurt kaptanım ben, çekilin. Erkekler korkup yol açtılar. Ama kadınlar Francesco'ya çullanıyorlardı. Ağızları köpürerek hırkasından çekiştirmeye başladılar. Hırka yırtıldı ve yara bere dolu iskeletimsi gövdesi açığa çıktı. Yavrularım, yavrularım diye mırıldanarak ağlıyordu Francesco. Küçük eşek titreyen ön ayaklarını ileri doğru atıp dizleri üstüne çökmeye başladı. Tam düşmek üzereyken kurt kaptanın değneği indirmesiyle dikilmesi bir oldu. Halk saldırıyordu ama o değneğini sağa sola savurup duruyordu. Kafatası parçalanır gibi bir ses duyuldu. Çekilin kafir hırsızlar diye bağırdı ve değneğini yukarı aşağı sallayarak yol açtı. Hastalarla sakatlar Aziz'in gitmekte olduğunu görerek bağırışıp ağlamaya başladılar. Bizi nasıl bırakıp gidebilirsin böyle Tanrı'nın Aziz'i? Acımıyor musun? Bağırırsın sev sev diye. Hani nerede o sevgi? Dokun bize de iyileşelim. Francesco başını onlara doğru çevirmişti. Gözlerinden kan ve yaş aka aka bakıyordu. Tanrım, Tanrım diye mırıldanıp duruyor, başka bir şey söylemiyordu. Sonunda Tanrı'nın izniyle aralarından kaçabildik. Ovaya vardık ve rahat soluk almaya başladık. Seni canlı yutmak istiyorlardı Francesco kardeş, dedi kurt kaptan gülerek. Ama şu kutsal değnek sayesinde yutamadılar. Tanrı ondan razı olsun. İzin verirsen cennete giderken onu da yanıma alayım. Sonunda bir köye vardık. Mola vermek için durduk. Francesco'nun yaralarını sarmam, sarmak için de temiz bez bulmam gerekti. Köyün ortasında bir çeşme vardı. Kurt kaptan dilenmeye çıktı. Ben de Francesco'ya ihtimama başladım. Çok geçmeden bir bez parçası bulup getirdi. Yırtıp Francesco'nun elini, ayağını ve sağ böğrünü sardım. Bir yerin acıyor mu Francesco kardeş? Şaşkın şaşkın baktı bana. Acı mı diye sordu. Ne acısı? Ne diyorsun Leo kardeş? Gerçekten de ilk kez farkına varıyordum. Yüzü tamamıyla değişmişti. Durgundu, tanrısal bir mutluluk içinde parlıyordu. Saçı çevresinde bir hale vardı. Ellerinden ve ayaklarından kıvılcım saçılıyordu. Çeşmenin kenarına oturdum. Francesco'nun dönüp bana bakmadan uzaklaştığını gördüm. Artık sadece Tanrı. Tanrı vardı yüreğinde. Benim yolculuğum da sona ermişti, bitmişti. Yarı yolda tek başıma kalmıştım. Ona hiçbir zaman erişemeyecektim. Artık hiç buluşamayacaktık. Birlikte yolculuk edemeyecektim artık. İçimi çektim. Francesco dönüp uzun uzun bana baktı. Dudakları kenarında acı bir gülümseme dolaşıyordu. Leo kardeş, dedi sonunda. Bir kağıt parçasıyla kalem bulabilir misin? Köy rahibine koştum ve kalem kağıtla döndüm. Getirdim Francesco kardeş. Yaz. Kağıdın üstüne eğilip kalem elimde bekledim. Hazır mısın Leo kardeş? Hazırım. Yaz o halde. Kutsalsın Rabbim, tanrıların tanrısı. Biricik mucize yaratan, güçlüsün, büyüksün, ulusun, iyisin, her şeysin, en üstün iyisin. Sevgi, bilgelik, alçak gönüllülük, sabır, hep sensin. Güzellik, kesinlik, barış, kıvançsın. Ümitsin, haksın, varımız yoğumuzsun. Koruyucumuzsun, bekçimiz ve savunucumuzsun. Ruhlarımızın büyük tatlılığı sensin. Bana yazdırttıkça coşuyordu. İlkin elleriyle ayaklarıyla tempo tutmaya başladı. Derken ayağa kalkıp oynayayım dedi. Ama dizleri koyuverdi. Gerisin geri oturdu. Bu ne kıvanç, bu ne mutluluk diye seslendi. Gökler yere inmiş. Çevremdeki şu yaratıklar insan değil, yıldız hep. Bütün söylediklerimi yazdın ya Leo kardeş. Yazdım Francesco kardeş, bir bir yazdım diye cevap verdim. Bunu derken yüreğimi bir yılanın ısırdığını duydum. Ruhum acılaşmıştı. Sözünü ettiği mutluluğu paylaşamıyordum. Bakındım, kimseyi göremedim. Francesco bile koyup gitmişti. Uzaklara, sonsuza. Şunu da yaz Leo kardeş, büyük harflerle yaz. Rabbim, yüzünü sana çevirsin de, senin yüzünde arınsın, parıldasın Leo kardeş. Rabbim elini yüreğinin üstüne koysun Leo kardeş ve sükuna kavuştursun. Yazdın mı? Yazdım peder Francesco dedim, yaş dolu gözlerle. Kağıdı kalemi ver, kendim bir şey daha ekleyeceğim. Kalemi tutmak istedi, elini kapatamadı. Kağıdın altına büyük çabayla bir kafatası çizdi. Üstüne de çarmıh. Çarmıhın üstünde de bir yıldız vardı. Bunu al, yanından ayırma. Sıkıntıya kapıldın mı, hırkanın altından çıkar. Oku ve beni hatırla. Seni ne kadar sevdiğimi hatırla.